Ayrım 30. Beni Sen Öldür. Maraş 78. Aziz Tunç. Sayfa 499. Abbas Karakız. Pazarcık Kara Hasan Köyü 1958. Abbas Karakız'ın birçok yakını vardı Maraş'ta. Eniştesi Musa Funda ve ablası bunlardan bazılarıydı. Katliam haberini aldığı andan itibaren yerinde duramamaktaydı. Orada Musa Funda'nın saldırılara maruz kalacağı tahminden öte genel olarak paylaşılan bir bilgiydi. Bu nedenle herkesten farklı olarak daha fazla kaygılı ve tedirgindi Abbas. Zaten bütün köy ayaktaydı. Köylülerin olağan yaşamı, bütün doğal faaliyetler, işler durmuştu. Kimsenin evinde yataklar serilmemekte, ocağa yemek konmamaktaydı. Tüm köylüler bazen küçük öbekler halinde, bazen de daha büyük topluluklar şeklinde bir araya gelerek yaşananları konuşmaktaydılar. Her defasında yeni söylentiler, yeni bilgiler paylaşılmaktaydı. Gelen her haberden sonra bir kez daha yürekler yanmakta, yeni çığlıklar yükselmekteydi gökyüzüne. Çevre köylerde de aynı durum yaşanıyordu. Pazarcık Ovası'nın bütün Alevi Kürt köylerinde durum aynıydı. Yeni bir katliam düşmüştü paylarına. Yine katliam günleri yaşanıyordu. Herkes bir büyük çaresizliğin ve cevabını bulamadıkları soruların pençesinde kıvranmaktaydı. Neden kendilerine böyle bir zulüm reva görülmekteydi ve bu zulme dur demek için ne yapmaları gerekiyordu? Bu sorulara makul bir cevap verilemiyordu. Öfke dalga dalga büyüyor, yayılıyor, çaresizliğin duvarında bir volkan gibi patlıyordu. Yollar tutulmuştu, şehre girilemiyordu. Yeni gelen haberlere göre saldırganlar tüm yolları kontrol altına almış, herkesi kimlik kontrolünden geçiriyor, yakaladıkları Alevileri öldürüyorlarmış. Ola ki saldırganlar açılsa bile bu defa da güvenlik güçleri şehre girilmesini engelliyorlardı. Yani köpekler salınmış, taşlar bağlanmıştı. Köylüler bu çaresizlik içinde bir aşağı bir yukarı dolaşıyor, hiçbir şey yapamamanın ızdırabıyla öfke biriktirmekteydiler. Bu çaresizliğin tartışıldığı anların birinde Abbas dayanamadı ve bulunduğu topluluktan hızla ayrıldı. Karar vermişti. Arkadaşlarıyla veya yalnız ama mutlaka gidecekti Maraş'a. Ablasından ve eniştesinden haber alamıyordu. Eniştesi şimdiye kadar ne yapıp edip haber verir veya bir biçimde buraya gelirdi. Demek ki bir sorun vardı. Sorunu anlamanın tek yolu Maraş'a gitmekti. Böylece hem orada ne olup bittiğini öğrenmek hem de katliamcılara karşı mücadeleye katılmak, en azından kurbanlara yardım etmek mümkün olacaktı. Abbas ancak bu yolla vicdani ve insani sorumluluğunu yerine getirmiş olacaktı. Hemen arkadaşlarını buldu. Tartışmalardan sonra Abbas'ın aldığı karar arkadaşları tarafından paylaşıldı. Hemen birkaç yoldaşıyla birlikte şehre gitmek üzere hazırlıklara başladılar. Ve gecenin bir saatinde yola çıktılar. Abbas, ölümü taşıyan gizemli bir yolculuğa çıktığını biliyordu. Ama ölüm mutlak değildi ve yakınlarına yardım etmek gibi ahlaki ve insani bir zorunluluk duyuyordu. Ayrıca işin sosyal ve politik yanı da vardı. Bütün bu nedenlerle bu yolculuğa çıkıyorlardı. Yollarının üstünde Kürt Sünni bir köy vardı. Onların saldırılara katılacağını tahmin ediyorlardı. En azından dönemin politik konumlanışları itibariyle katliamcılara daha yakın oldukları biliniyordu. Ancak kendilerine saldıracaklarına pek ihtimal vermemişlerdi. Komşu köydendiler, kendilerine yönelik bir saldırıya girişmeleri, üstelik bunu bu kadar açıktan yapmaları kolay olmazdı. O nedenle komşu köylülerden herhangi bir kötülük beklemiyorlardı. Birbirlerini tanıyor, birlikte iş yapıyorlardı. Tek başına bu bile kendilerine saldırmamaları için yeterli bir neden olmalıydı. Bu düşüncelerle içinden geçmek zorunda oldukları Kürt Sünni köye yaklaşmışlardı. Dikkatli yürüyorlardı. Konuşmuyor, fazla ses çıkartmamaya çalışıyorlardı. Bir süre yol aldıktan sonra karanlığın içinde bir kıpırtı, bir hareketlilik gördüler. Daha soğukkanlı ve yavaş yürümeye çalıştılar. Ne olduğunu anlamak istiyorlardı. Biraz sonra dikkatle baktıkları noktada birilerinin olduğu daha net anlaşıldı. Karartılar daha belirgin olarak görülüyordu. Artık kimsenin gizlenmesine gerek kalmamıştı. Abbas ve arkadaşları beklenmedik bir tehlikeyle karşılaştıklarını düşünerek mevzilenip beklediler. Karşılarındakilere kim olduklarını sordular bağırarak. Onlar da bir sessizlik oldu önce. Kısa süren sessizlikten sonra Türkçe sorulan soruya Kürtçe bir cevap geldi. Emne yabancına. Amji Kürdin. Emji Ferruş Çakallıyan'ın. Yabancı değiliz, biz de Kürdüz, Ferruşluyuz. Konuşanın ses tonundan, gençlerden daha yaşlı olduğu belli oluyordu. Ses güven vermeyen, ihanet kokan bir sesti. Ancak Abbas ve arkadaşları bunu anlayacak kadar tecrübeli değillerdi. Bir derde derman olmak, bir yaraya merhem olmak için çıkmışlardı yola. Maraş'ta yanan ateşe bir tas su dökmek istemişlerdi. Maraş'a gitmelerine engel olunmaması yeterliydi. Ayrıca vuruşulacak olan yer burası değildi. Bu düşünceler içindeki Abbas ve arkadaşları fazla tedirgin olmamaya veya tedirgin olmuş bir görüntü vermemeye özel dikkat göstererek çıktılar ortaya. Karşılarındakilerin sorun çıkartmayacaklarını sandılar. Belki onlar da köylerini bekliyorlar diye geçti akıllarından. Abbas ve arkadaşları bulundukları mevzilerden çıktılar. Diğerleri de çıkmaya başladılar birer birer. Onlar karşıdan geldiler Abbaslara doğru, Abbaslar da onlara doğru yürüyorlardı. Abbas ve arkadaşları kimseyle çatışmak, birilerini öldürmek derdinde değillerdi. O nedenle sadece kendilerini korumak adına tedbirli olmaya çalışıyor, ona göre yürüyorlardı. Ancak diğerleri için durum böyle değildi. İhanetin en karanlık dehlizlerinden geliyorlardı, oldukça yaklaşmışlardı. Az sonra ihanetin en kahredici ve ölümcül hali yaşandı. Abbas'ın Kürt Sünni komşu köylüleri bağırarak, hakaret ederek, aşağılayarak silahlarını boşalttılar gençlerin üstüne. Silahlar patlar patlamaz ilk Abbas vuruldu. Yaralıydı ama elindeki silahıyla karşı koymaya çalışıyordu. Arkadaşları ile mevziye girerek karşılık vermeye başladılar. Diğerlerinin sayısı çoktu ve daha uygun pozisyondaydılar. Karşılık vermeye devam etmek kolay görünmüyordu. Çatışmaya devam etmek zor ve riskli olacaktı. Bunu fark eden Abbas'ın arkadaşları geriye doğru çekilerek katliamcıların silah menzillerinin dışına çıkmaya çalıştılar. Abbas aldığı yaraya rağmen direnmeye devam ediyordu. Arkadaşlarıyla ilgilenen saldırganlar onlar gittikten sonra döndüler Abbas'a. Uzun ve korkunç bir silah taraması oldu. Sonrasında saldırganların gürültülü konuşmaları duyulmaya başlandı. Abbas'ın silahının sesi kesildiğinde kafasında ve bedeninin değişik yerlerinde kurşun yaraları açılmıştı. Hain tuzağı planlayanlar diğerlerini kaçırdıklarını, Abbas'ın ise öldüğünü düşünerek çıktılar tuzak kurdukları inlerinden. Abbas'ın yanına vardılar hemencecik. Acele ediyorlardı sonucu görmek için. Abbas bulunduğu mevzide elinde silah yatıyordu. Bir kolunun üstüne düşmüştü. Koluna dayanarak kalkacakmış gibi duruyordu. Yarasından akan kan yaslandığı toprağı ıslatmış, kara bir leke gibi duruyordu. Sessizdi. Ayaklarıyla dürterek sağ olup olmadığını anlamaya çalıştılar. Ölmüştü. Hemen üstünü başını arayıp yağmaladılar ceplerini, silahını da alıp ayrıldılar oradan. Şehirde yükselen dumanlar ve yanan evlerin alevleri görünüyordu. Gecenin karanlığı örtemiyordu katliamın görüntüsünü. Binlerce, on binlerce insan acılar içinde kıvranıyordu gecenin bu saatinde. Abbas'ın annesi, babası, kardeşleri Abbas'ı bekliyorlardı. Abbas'ın ölü bedeni çıplak ve soğuk bir arazinin içinde yatıyordu. Abbas'ın öldürüleceğinin ihtimali bile annesinin yüreğine ateş düşmesi için yeterliydi. Abbas gittiğinden beri elleri böğründe ağıt yakıp dolaşıyordu. Abbas'ın ölüsü geldiğinde annesi öldü, dirildi, bir daha öldü, bir daha dirildi. Günlerce, aylarca bu böyle devam etti. Abbas'ın annesi ağıtlarıyla yaktı yürekleri. Bir genç düşmüştü toprağa. O toprağa düşen gencin kanı sulayacaktı toprağa. Orada çiçekler yeşerecekti. Açmasın güller, doğmasın güneş, yeşermesin ağaçlar. Nasıl kıyılırdı gençlere diyordu Abbas'ın annesi. İlendi, ağladı, sordu, öğrendikçe daha çok ağladı. Abbas çevresine güven ve sevgi yansıtan bir gençti. Gerek köyde, gerek Maraş'ta tanıyan herkesin saygı duyduğu, değer verdiği birisiydi. Liseyi bitirmiş, okula devam edip etmemeyi tartışıyordu ailesiyle. Yaşıtları içinde olgunluğu, saygılı davranışları ve çalışkanlığıyla olumlu bir etki bırakmıştı herkesin üstünde. Abbas'ın ağabeyleri o dönem gelişen politik mücadeleyle ilgilenen insanlardı. Bu durum Abbas'ı da etkilemişti. Abbas, dönemin devrimci yapılarından olan Halkın Kurtuluşu adlı devrimci dergi çevresindeydi. Abbas'ın ağabeyi Kamil de bu konularla daha ileri düzeyde ilgileniyordu. Zaten Kamil ve eşi 12 Eylül sürecinde uzun süre cezaevinde yatmışlardı. Özetle Abbas ve ailesi politik gelişmelerle ilgilenen duyarlı bir aileydi. Babaları hem köyde çiftçilik yapıyordu hem de Maraş'ta tekstil atölyesi vardı. Abbas da hem Maraş'taki atölyede babasına yardımcı oluyordu hem de köydeki çiftçilik işleriyle ilgileniyordu. Bu arada sosyal ve siyasal çalışmalara da katılıyordu. Abbas'ın katilleri için sıkı yönetim mahkemesi, Abbas karı kızı öldürdüklerine dair hiçbir kanıtın bulunamadığını belirtti. Böyle hüküm verdi. Mahkeme konuya ilişkin yapılan şikayetleri yeterince araştırmadı. Sunulan delilleri yetersiz buldu. Katil olarak adı geçenlerle ilgili etraflıca bir soruşturma yapmadı. Böylece Abbas'ın katilleri ellerini kollarını sallayarak dolaştılar ortalıkta. Hiçbir şey yapmamışlar gibi hayatlarını kaldıkları yerden devam ettiler. Ancak onlar ne tarihin lanetinden ne de vicdanların adaletinden kurtulamayacaklardır. Maraş katliamında Abbas'ın eniştesi Musa Funda da katledilmişti. Ayrıca daha sonra sürdürülen politik mücadelede birçok yakını bedel ödemiştir. Bayram Bil'in evinde yağmalanan eşyalar aylar sonra bir evde bulunmuş, ev güvenlik güçleri tarafından basılarak eşyalar alınmıştır. Basından. Derviş Zülküflü, Türkoğlu, Minihöyük Köyü 1960. Derviş kendi köyü olan Minihöyük Köyü'nde çiftçilikle meşguldü. Bu köy Maraş'a çok yakın olan bir Kürt Alevi köyüydü. Köylülerin çok büyük bir kısmı çevre ilçelerden gelmişler buraya yerleşmişlerdi. O dönem sürdürülen toplumsal politik faaliyetlerin çok yoğun olarak yaşandığı belli başlı köylerden birisiydi. O dönem okula gitme olanağı bulamamış olan bütün köy gençleri gibi köyünde tarımla uğraşan derviş aynı zamanda politik gelişmelerden de etkilenmişti. Özellikle dönemin deniz gezmiş gibi devrimci önderlerinden etkilenmiş olan derviş yine aynı şekilde Yılmaz Güney hayranıydı. Derviş hayatını düzene koymak için yakında askere gitmeye hazırlanıyordu. Maraş katliamı başladığında herkes gibi dervişin de huzuru bozulmuştu. Bütün köy ayaktaydı. Yollara dökülmüş, haberci mi bekliyorlar, kendileri mi haber almaya gidiyorlar belli değildi. Yürüyorlardı, bazen hızlanarak, çoğu zaman bekleşerek. Kadınlar ağıtlar yakarak dizlerini dövüyorlardı. Gençler bir an önce Maraş'a gitmeyi tartışıyorlardı. Tecrübeli ve yaşlı olanlar ise temkinli olmayı öneriyorlardı. Köyün sokakları, yol boyları her an gelebilecek bir kara haberi beklemekten yorgun düşmüş olanlarla doluydu. Köylülerin bir kısmı da evlere toplanmış, evlerde tartışıyor, bir yol, bir çare arıyorlardı. Katliam günleri böyle geçiyordu Minihöyük köyünde. Katliam günlerinde Derviş Zülküflü'nün abisi de Maraş'ta bulunuyordu. Derviş abisinden haber alamıyor, ne olup bittiğini öğrenemiyordu. Gelen gidenlerden bir haber getirmesi bekleniyordu. Bu yolla beklenen haberler ya gelmiyor veya güvenilir olmuyordu. Aradan 2 gün geçmişti ve henüz haber yoktu. Gidenler de gelmemişti. Yolların kesildiği, geleni gideni yakalayarak öldürdükleri söyleniyordu. Derviş dayanamadı. Eli kolu bağlı beklemek ona göre değildi. Abisinden haber alamadığı bu anları bekleyerek geçiremezdi. Annesiyle babasının ısrarlarını dinlemedi. Bir haber almalı veya gitmeliydi Maraş'a. Bir çare aramaya başladı. Yola çıktı önce. Ya bir haber alır veya bir arabaya biner giderim diye düşündü. Yolda hem çok seyrek geçiyordu arabalar hem de kimse durmuyordu. Böyle gidemeyeceğini düşündü bir an. Şehir böyle zamanlarda yayan gidebilecek kadar yakındı. Ancak yaya gitmek de tehlikeliydi. Yolların tutulduğu söylenmişti. Bu nasıl iş diye geçirdi aklından. Bir katiller çetesi bütün bir toplumu günlerce esir almış, kimse hiçbir şey yapamıyor. Bir karar vermeye çalışırken aklına gelen bu düşüncelerle dolaşıp duruyordu. Beklerken komşu köyden tanıdığı bir taksici geldi. O köyün insanları Kürt Sünniydiler. Ancak dervişle arası çok iyiydi taksicinin. Birbirleriyle uzun süredir tanışırlar ve arkadaşlık ederlerdi. Dervişi görünce durdu taksici. Yanında dervişin tanımadığı birkaç kişi daha vardı. Merhabadan sonra dervişe şehre gitmek istiyorsa kendilerinin de şehre gittiklerini söylediler. Birlikte gidebilirlerdi. Derviş teklifi düşünmeden kabul etti. Arabaya binerken derviş bu gidişin dönüşünün olmayacağını, son yolculuğuna çıktığını hiç aklına getirmedi. Arkadaşının katliamcı olabileceğini hiç düşünmedi. Takside yer açıldı ve derviş taksiye yerleşti. Biraz yol aldıklarında ve konu Maraş'ta olanlara geldiğinde bunların niyetini anladı derviş. Evet, bunlar katliamcılardan yanaydılar ama yine de kendisine bir kötülük yapmazlar diye geçirdi aklından. Ne de olsa bir arkadaşlıkları, tanıdık olmaktan gelen bir yakınlıkları vardı. Yolculuk ilerledikçe taksicinin arkadaşları dervişi aşağılamaya ve taciz etmeye başladılar. İlk başta derviş onların sözlü saldırılarına sert tepki verdi. Taksici arkadaşına güvenerek, arkadaşının da onlarla birlikte davranması dervişi şoke etti. Artık anlamıştı ne olduğunu ve sonucun ne olacağını. Arabadan indirmelerini istedi. Onlar küstahça bir tavırla bunu yapmayacaklarını, ellerine geçmiş bir Alevi olduğunu ve kendisini öldüreceklerini söylediler. Arabanın içinde artık sözlü taciz değil, doğrudan fiziki saldırı yapıyorlardı. Silahlarını çıkartmış, dervişin böğrüne dayamışlardı. Her türlü küfrü ve hakareti arka arkaya sıralıyorlardı. Yumruklarıyla, ayaklarıyla vuruyor, hızını alamadıkları için arabanın içinde ne bulurlarsa onları kullanıyorlardı. Hareket etmesine rağmen arabadan atlamak istedi derviş. Buna da fırsat vermediler. Arabanın içinde kendisini korumaya çalıştı. yapabildiğince. Onlar vurdukça kendisi de onlara vurmaya çalışıyordu. Fırsat buldukça yaptıklarının yanlışlığını, bunu yapmamaları gerektiğini de söylüyordu. Onları bu yolla vazgeçireceğini mi düşündü gerçekten, yoksa gayri ihtiyari bir davranış mıydı bilinmez. Onlarsa dinlemiyorlardı zaten dervişi. Durmadan kafasına, karnına ve yüzüne vuruyorlardı. Derviş kendisini korumaya çalışıyor, bu amaçla direniyordu. Etkisizleştiremediler dervişi. İki kişi olmalarına rağmen dervişe güçleri yetmiyordu. Taksicinin desteğine ihtiyaçları vardı. Yolun sakin bir yerine geldiklerinde arabayı durdurdular. Taksiciyle birlikte üç kişi dervişi arabadan indirmeye çalıştılar. O ana kadar bütün saldırılarını sözlü tacizle veya döverek vurarak yapıyorlardı. Arabanın içindeyken silahlarını göstermişler ancak kullanmamışlardı. Arabayı durdurduklarında silahlarını çekerek dervişe doğrulttular. Derviş bir ara silahların birisini almaya çalıştı. Elinde silahı tutanın elini kıvırdı. Silah düşecekken diğeri müdahale ederek hem arkadaşını korudu hem de dervişin eline silahın geçmesini önledi. Dervişi kısa bir uğraştan sonra indirdiler arabadan. Derviş son bir hamle yapmak için atıldı. Durdukları yere göre açıkta olan bir alana, boşluğa doğru. Kurtulabilseydi son hızda kaçmayı tasarlamıştı kafasından. Tam hamle yapmaya niyetlendiğinde tanıdığı Kürt taksici önünü kesti. Böylece artık hiçbir şansının kalmadığını anlamıştı derviş. Kalleşçe planlanmış bir tuzağın ağına düşürülmüşlüğün sızısını duyumsadı yüreğinde. Ölüm yağdırmak için sabırsızlanan katiller dervişi hedef alarak silahlarını boşaltmaya başladılar. Öldürmeye sıkmıyorlardı. Dervişin etrafına sıkıyorlardı kurşunlarını. Öldürmenin tadını çıkartmak istiyorlardı, oyun oynamak ister gibi. Böyle geçti birkaç dakika. Çocukken bir serçenin kafasını kopartmanın sevincini yaşıyor gibiydiler. Derviş tanıdığı taksiciye bakıyordu. Elinde silahıyla diğer arkadaşlarını bekleyen taksici, dervişin bakışlarından korktu. Kafasına nişan aldı ve iki el arka arkaya bastı tetiğe. Derviş kafasından akan kanlarla sırt üstü düştü yere. Gözleri açıktı, sanki gökyüzüne bakıyordu. Gök bobede engin bir sessizlik vardı. Dervişin toprakla buluşan kanı aktığı yere siyah bir leke bırakarak kayboluyordu. Genç yaşta hayattan kopartılan dervişin işi de düşleri de yarım kalmıştı. Gökyüzü bulutlarla kaplanmıştı. Şehirde yükselen dumanlar yangınların devam ettiğini gösteriyordu. Katiller işlerini bitirmişliğin rahatlığı içindeydiler. Dervişin üstünü aradılar. Bir ganimet bulmak için dervişin üstünden çıkan birkaç lirayı saatini aldılar. Parayı aralarında paylaştılar. Saati taksici, dervişin giydiği montu bir diğeri aldı. Dervişin üstünden çıkan askeri çağrı kağıdına baktılar. Vay be, askere gidip vatanı koruyacakmış bu gavur diye dalga geçtiler. Dervişin cenazesini geride bırakıp giderlerken. Ailesi ve köylüleri dervişin Maraş'a gittiğini biliyorlardı. Annesi, babası korku ve merakla bir haber beklemeye başladılar. Dervişin akıbetini öğrenmeye çalıştılar. Günler geçiyordu, derviş yoktu ortalıklarda. İlk gün önemli bir kaygı oluşmadı insanlarda. Henüz haber gelmeyebilir, yeni gitti diye düşünüldü. İkinci gün derviş aranmaya başlandı. Yoktu. Akşama kadar süren aramaların sonuç vermemesi üzerine kaygılar derinleşti. Üçüncü ve sonraki günlerde artık dervişin öldürülmüş olacağı düşünülerek ölüsü de aranmaya başlanmıştı. Annesi çırpınıyor, yerden yere vuruyordu kendisini. Annesinin yüreğine düşen kuşku ateş olmuş, yakıyordu. Günler geçtikçe yüreklerindeki ateşin alevi yükseliyor, ağıt olup dağlarda yankılanıyordu. Dervişin annesi ağıtlarında, "Dervişime bir şey oldu," diyordu yüzlerini kanatarak ağlarken. "Oğlum bu şekilde ortaya çıkmayacak, yerini belli etmeyecek birisi değildir. Onun görünmemesi, ortaya çıkmamış olması hayır değildir," diyordu. Gözyaşları sel gibi akan anne, oğlu için öldü demekten, bu sözcüğü ağzına almaktan sakınıyor, korkuyordu. Cenazesini bekleyen mezar. Dervişin annesi bunları söyler ve ağıtlar yakarken köylüler ve diğer yakınları da dervişin öldürüldüğünü düşünmeye başlamışlardı. Hatta kesin olmayan bilgiler de edinmişlerdi dervişin katledildiğine dair. Belli bir araştırmadan sonra dervişin öldürüldüğü kesinleşti. Artık bir kuşku kalmamıştı. Bunun üzerine cenazesi gelince bekletilmesin diye dervişin mezarı kazıldı, hazırlandı. Ancak bu defa dervişin cenazesi bulunamıyordu. Maraş'taki cenazelerin içinde derviş yoktu. Daha acı veren bir kaygıyla aramaya devam ettiler dervişin cenazesini. Bazen sağ olduğu yayılıyor ancak her defasında bu haberlerden somut bir sonuç çıkmıyordu. Her geçen gün her yeni haber bir azaba dönüşüyordu. Dervişin mezarı açık bekliyordu. İki türlü acı birbirini büyüterek yaşanıyordu. Kaybolan derviş bulunamıyor, açık bekleyen mezarın cenazesi gelmiyordu. Dervişin annesinin ağıtlarını dinleyen köylüler kendi acılarını unutuyor, dervişin acısıyla yanıyorlardı. Dervişin babası oğlunun cesedini aramaya devam ediyor, günler geçiyordu. Dervişin annesi, kardeşleri cenazenin bulunamadığı her gün bir daha ölüyorlardı. Annesi soğuk duvarların dibinde dervişinin cenazesi gelecek diye yolları gözlüyordu. Bütün köy ağıt yakıyordu derviş için. Çocuklar oyunları bırakmışlar, şen, neşeli ve cıvıl cıvıl değillerdi. Genç kızlar süslenmiyorlar, gülmüyorlardı. Kuşlar süzülerek uçmuyorlardı göklerde. Her canlı ağıt yakıyor, her canlı yas tutuyordu, katliamcılara duyulan öfke büyüyordu. Nihayet dervişin cenazesi ölümünden 13 gün sonra elbiseleriyle ve gelişigüzel gömülmüş olarak bulunabildi. Dervişin annesi çıkarttı oğlunun elbiselerini, sımsıkı sarıldı oğlunun cesedine. Kafasındaki kurşun yarısından yanaklarına akan kanlar kurumuştu, onları öptü. Toprakla birlikte kuruyup sertleşmiş, siyah bir lekeye dönüşmüş kanları emdi, yaladı. Diğer yaralarını açtı birer birer, hepsini inceledi. Bez getirtti, sardırdı yaraları. Kanlarını temizledi oğlunun, damatlık elbisesini koydu yanına. Dervişin cenazesi bulunmuş, günlerdir açık bekleyen mezarına konmuştu. Ancak dervişin kim tarafından öldürüldüğü açıklığa kavuşturulmadı. Sıkı yönetim mahkemesi, derviş Zülküflü'nün katilleri için yeterli kanıtın bulunamadığına karar verdi. Bu konuda yapılan şikayet, ortaya konulan deliller yok sayıldı. Dervişi öldürenler sanki cinayet işlememişlerdi. Herkes gibi ve de gerine gerine günlük hayatın tüm ayrıntılarını ve biçimlerini yaşarlarken akıllarına bile gelmiyordu katil oldukları. Çünkü kimse onlara yüzlerine karşı ve gözlerinin içine bakarak katil olduklarını haykırmıyor, hatırlatmıyordu. Böylece dervişin katilleri faili meçhul edildiler. Ahmet Yıldız, Pazarcık Çok Yaşar, 1959. Çok Yaşar köyü Maraş'a bitişik bir köydü. Zaten şimdi Maraş'ın bir mahallesi olmuştu. Köyün tepelerine çıkıldığında Maraş'ın birçok mahallesini görmek, izlemek mümkündür. Ayrıca Çok Yaşar köylülerinin çoğunluğu özellikle o yıllarda Maraş'a yerleşiyorlardı. Hemen herkesin Maraş'ta günlük ilişkileri oluyordu. Çok Yaşarlıların büyük bir kısmı Maraş katliamını bir biçimde yaşamışlardı. Maraş'ta yaşayan Çok Yaşarlıların içinde ölenler de vardı. Bu köylü olan birçok insan da bu katliamda yaralanmış veya yakınını kaybetmişti. Böyle olmayan köylülerin büyük bir kısmı da katliamın acısını başka biçimlerde yaşamak zorunda kalmıştı. Çok Yaşar köyünün Maraş katliamı ile çok yönlü bir ilişkisi olmuştu. Katliamdan kaçabilen sayısız insan bu köye gelmişti. Katliamdan kaçıp yakınlarının yanına gitmek isteyenler bu köyden geçmek zorunda kalmışlardı. Katliamı yaşayan mağdurlara yardım etmek isteyenler bu köyden geçmişlerdi. Denebilir ki Çok Yaşar köyü Maraş katliamını bütün sıcaklığıyla, bütün yakıcılığıyla yaşayan köylerden biri olmuştu. O nedenledir ki Maraş katliamı başladığı andan itibaren aynı zamanda Çok Yaşar'a da yansımıştı. Katliamın yoğun yaşandığı son iki günden beri Çok Yaşarlar evlerinde değil, köyün içinde ve ormanda kalmaktaydılar. Maraş'ın dışındaki Kürt ve Alevi köylere de saldırılar olacağına dair duyumlar alınmaktaydı. Buna karşı tedbir olarak köylüler evlerde kalmamaya karar vermişlerdi. Köyün çevresinde bulunan ormanlık bu anlamda daha güvenli bir alan olarak değerlendirilmişti katliam günlerinde. 24 Aralık Pazar günüydü. Maraş'ta yanan evlerin göklere çıkan alevini, süzülerek dağılan dumanlarını izliyorlardı Çok Yaşar köylüleri. Köylülerin geceleri gündüzleri kalmamıştı. Herkes katliamı yaşıyordu. Maraş'ta yakını olan olmayan herkes ayaktaydı. Gerçi uzak yakın herkesin bir yakını vardı katliamın içinde. Ve o nedenle herkesin bir yanı Maraş'ta katliamın içindeydi. Kimi yanıyor, kimi kurşunlanıyor, kimi bıçak darbeleriyle kanıyordu. Maraş'ta yeni bir yangının dumanı yükseldiğinde Çok Yaşar köyünde o evin kime ait olduğuna dair yorumlar yapılmaya başlanıyor ve o yorumlara göre tutum alınıyor, kararlar veriliyordu. Çok Yaşarlılardan Ahmet Yıldız ve ailesi de katliamın acılarını yüreğinde yaşayanlardan birisiydi. Katliam başladığından beri kuş olup uçmak istiyordu Maraş'a. İçi yanıyordu Ahmet'in, yanan evlerle birlikte. Boşuna değildi Ahmet'in bu sıkıntısı ve çektiği azap. Orada kız kardeşi, eniştesi, yeğenleri vardı. Üstelik burada çok net görülebilen bir mahalledeydiler. Orada evlerin yanışını izleyebiliyorlardı. Ya o yanan evlerin birisi ablasının eviyse, ya ablasına da bir şey olduysa, sorular beyninde büyüyor. Büyüdükçe Ahmet yerinde duramaz oluyordu. Hemen gitmek istiyordu Maraş'a. Ancak insanlar bunun doğru olmadığını belirtiyor, engel oluyorlardı. Bütün dikkatini ablasının oturduğu Karamaraş bölgesine ve oradan da evinin olduğu noktaya dikmişti. Ablasının evinin yandığını görürse artık durmayacak gidecekti. Kararlıydı. Kim ne derse desindi. Bekliyordu ancak beklemek cehennem ateşi gibi dayanılmaz oluyordu. Karamaraş'tan haberler geliyordu. Ölümlerden söz ediliyordu birçok tanıdık için. Çocukların ölümleri anlatılıyordu gözyaşlarıyla. Kadınlara yapılan tecavüzler öfke patlamalarıyla birlikte konu oluyordu konuşmalara. Dayanamadı Ahmet. Beklediği yangını da göremeden harekete geçmeye karar verdi. Biraz sonra gitmek için hazırlık yapmaya başlamıştı. Yanına amcasının oğlu Kemal'i de alarak çıktılar yola. Kemal'in de kız kardeşi vardı aynı yerde. Maraş katliamında mağdur olan yakınlarının akıbetini öğrenmek, onların bu zor anlarında yanlarında olmak istiyorlardı. Yolda komşu köyde oturan ancak Türk ve Sünni olan İbrahim Eltudan'la karşılaştılar. İbrahim de katliamdan rahatsız olmuştu. Ayrıca o da şehirdeki yakınlarını merak ediyordu. Hep birlikte yolculuğa başladılar. Yolda bir tuzak olduğunu bilmiyorlardı. Bu kadar derinleşmiş bir düşmanlıkla çevrili olduklarını düşünmemişlerdi. Beş eli silahlı ve öldürmeye karar vermiş katliamcı çevirdi önlerini. Pusu kurmuşlardı. Özel olarak bu insanlar değildi pusunun hedefi. Alevi ve solcu oldukları bilinen herkes pusunun hedefiydi. Şimdilik Ahmet ve arkadaşları geçmişti ellerine. Ellerindeki silahlarla bu üç arkadaşı teslim olmaya zorladılar. Hain bir tuzağın içine düşmüşler, gafil davranmışlardı. Teslim olmanın ölüm olduğu açıktı. Ahmet bir kendilerine bir iki gündür yanan Maraş'a bakıyordu. Silahların gölgesinde başladılar sorgulayarak vurmaya. İlk olarak İbrahim'e yöneldiler. Hep aynı giriş sorusuydu sorulan. Alevi misin, Sünni misin? Bu soruya verilen cevaba göre diğer sorular geliyordu. Aslında zaten hiçbir sorunun da hiçbir cevabın da katliamı önlemesi söz konusu değildi. Yapılan sözün zulmüyle öldürmekti. Ellerine güç ve iktidar geçmiş olan güçsüzlerin hoyratlığıyla, acemiliğiyle ve de zalimliği içindeydiler. İbrahim'in durumunun değerlendirmesi saniyeler içinde oldu. Yakın köylü ve Sünni olduğunu söyledi. İbrahim'in cevapları doğruydu. Ancak karşısındakiler kül yutmaz cinsinden olduklarını göstermek istiyorlardı. İbrahim'e çevre Sünni köylerde tanıdığı olup olmadığını, kendilerinin köyündeki birkaç tanıdıklarını, İslam'ın şartlarını, namazın nasıl kılındığını sordular. Bütün sorular İbrahim'in bildiği sorulardı. Saldırganlar ikna oldular. İbrahim hayat sınavında başarılı olmuştu. Ancak bu Alevilerle nasıl bir işi olabileceğini anlamamışlardı. İbrahim o konuda da onları ikna etti. Yine hükmeden olmanın cazibesiyle hükmünü açıkladı yargılayıcı olan katiller. Hadi defol git dediler İbrahim'e ve İbrahim hayatını yeniden kazanmış olmanın sevinciyle kaçarak ayrılmaya başladı katliam alanından. Üzüldü ölüme teslim ettiği arkadaşları için. Alevi olmadığına şükretti. Kurtulmuş olmasının sevinciyle Alevi olmanın neden ölüme yol açtığını düşünmek bile istemedi. Arkasına bakmadan koşuyordu İbrahim ölümden hayata doğru. Bu arada diğer esirler saldırganların elinde sorgulanıyorlardı. Ahmet'i yatırmışlardı yere. Ahmet ve Kemal Alevi olduklarını gizlememişlerdi. Zaten buna imkan da yoktu. Saldırganlarla birbirlerini köylerinden dolayı tanıyorlardı. Yakın köylüleriydi pusu kuran katliamcılar. Önce elbiselerini çıkarttırmak için soyunun dediler. Bu bir aşağılama yöntemiydi. Onursuzlaştırma, insanın kendine olan güvenini sarsma yoluydu. Bu aşağılamayı kabul etmediler Ahmet de Kemal. Ancak itirazları etraflarına sıkılan kurşunlarla reddedildi. Kurşunlardan korunmak için sağa sola sıçradıklarında gülüyordu katliamcılar. Çaresiz soyundular. Sadece alt çamaşırları kalmıştı. Birisi Ahmet'i iterek düşürdü yere. Ahmet kalkmak istedi. Göğsüne dayanan silahın dipçiği hareket etmesini engelledi. Eli silahlı katil yerde yatan Ahmet'e küfürler ediyor, elindeki silahın namlusuyla dürtüyordu Ahmet'in göğüs kafesini. Diğer saldırganlar Kemal'i sorguluyorlardı. Aldılar, bir küçük tepenin oraya götürdüler. Seni nişan alarak ve evire çeviri öldürmek istiyorum diyordu birisi. Bu arada Ahmet henüz bedenine dayanmış olan silahın namlusunun altındaydı. Buz gibi toprağın üstünde çırılçıplaktı. Korkunun dondurucu soğuğu, Aralık ayının soğuğu ile birleşerek titretiyordu Ahmet'i. Hem vuruyor hem hakaret ediyorlardı. Kemal küçük bir tepenin üstüne çıkartılmıştı. Karşısına geçenler onu nişan alarak öldürmek istiyorlardı ve başladı silahların patlaması. Kemal kaçıyor, arkasından silahlar sıkılıyordu. Kemal koşarken hareket yeteneğini, engelleyici bir sertliğin vücuduna girdiğini anladı. Sıcak bir şeyler aktı omzundan aşağı. Elini attı omzuna, kanına uğuşladı. Vurulmuştu. Kaçmaya devam edebildiğine şaşırdı ve demek ağır değilmiş yaram diyerek koşmaya devam etti. Ancak kaçarak kurtulabilirdi. Çaresizliği umuda dönüştürmüştü. Kemal kaçarken şehrin solgun ışıklı caddelerinde gök gürültüsünü andıran patlamalar duyuluyordu. Bu arada Ahmet'i esir almış olanlar Ahmet'i sorgulamayı yeterli bulmuşlardı. Önce birer tane kurşun tıktılar sırayla. İki kişiydiler. Ahmet bedenine giren her kurşunda sarsılıyordu. Ahmet'in yaralarından akan kan toprağın üstünde kayboluyordu. Ahmet'in bilinci yerindeydi ve ölüm anlarını yaşadığını düşündü. Kalkmaya çalıştı. Etrafında tutunacak yer aradı. Bir daha sıktılar. Kapkaranlık oldu ortalık. Ablası düştü aklına. Baktığı ve gördüğü son şey katili ve katilin elindeki silahın namlusuydu. Ahmet'in vücudu hareketsizleşti ve bu sondu. Ahmet çok sevdiği ve yardımına gitmek için yola çıktığı ablasını görememişti. Sadece onu değil, başka sevdikleri de vardı Ahmet'in. Kardeşleri, arkadaşları, ailesi ve belki de sevgilisi. Hiçbir sevdiğini göremeden, hiçbir sevdiğini görünemeden katledildi Ahmet. Köyün en dinamik genciydi. Herkes onu seviyor, o herkesi seviyordu. Çalışkanlığı ve üretkenliğiyle takdir edilen bir gençti. Ailesi içinde de seviliyor, saygı görüyordu. Umutları ve hayalleri vardı, elinden alınan geleceğe dair. Ölüm yoktu hayallerinde. Yokluk ve yoksulluk da yoktu geleceğe dair umutlarında. Katliam hiç gelmemişti aklına. Hayat onu bir katliamla kopartıp aldı sevdiklerinden. Kemal yaralı haliyle köye doğru kaçarken katliam menzilinden uzaklaşmayı başarmıştı. Fakat Kemal köye varamadan araziden düşmüş, bir daha kalkamamıştı. Onu bir köylü bulmuş, köye sırtında taşımıştı. Kemal'in yaraları köyde bulunan bir hemşire tarafından sarılmıştı. Kemal kendisine geldiğinde yaşadıkları saldırıyı ve Ahmet'in durumunu anlatarak katliamın bu boyutunun açığa çıkmasını sağlamıştı. Ahmet'in öldürüldüğünü öğrenen aile ve köylüleri günlerce Ahmet'in cenazesini aradılar. Cenaze 5. günde bulunabildi Maraş'taki morgda. Ahmet'in katillerinin bu cinayeti işledikleri ispat edilememiş, sadece ölüme sebebiyet vermekten dolayı yargılanmışlardır. Ahmet de birçokları gibi faili meçhule gitmişti. Ahmet Yıldız'ın mezarı kendi köyündedir. 3 ay boyunca Adana'da hastanede tedavi görüyordum, kendimde değilmişim. Annem de aynı yerde tedavi görüyordu, birbirimizi görememiştik. Annemle hastane arabasında karşılaştık, birbirimizi tanıyamadık. Mahmut Ünver. 30. ayrımın sonu, sayfa 516.